Meclis gündemi. Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran'ın hazırladığı, danışmanlığını Hakkı Kurban'ın yaptığı Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizi sizlere Ali İhsan Yıldız ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz ve hemen telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz TRT TSR Meclis GU1. Stüdyomuzda Ankara Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çam stüdyomuza, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ve Akşam Gazetesi muhabiri Betül Oğuz bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi stüdyomuza. Yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Betül Oğuz'dan biz meclisteki çalışmaları alacağız ama henüz meclis kapalı. Fakat vekillerimizin yaptığı çalışmalardan kısa bir bilgi almayı isteyeceğiz. Ve Sayın Çam'la referandum sürecini değerlendireceğiz ve AK Parti kadın kollarının çalışmaları ve kadınların sorunlarını ele alacağız. Ama öncelikle bildiğimiz gibi Türkiye pazar günü referanduma gidiyor ve hazırlıklar son aşamasına geldi. Milletvekilleri nasıl bir hafta bekliyor?
Şimdi öncelikle herkese iyi günler diliyoruz buradan. Herkes gibi milletvekilleri de merakla ve heyecanla aslında önümüzdeki hafta pazar gününü bekliyor. Yani referandum gününü bekliyor. Hem Yüksek Seçim Kurulu hem de siyasi partiler hazırlıklarının son aşamasına geldiler. Milletvekilleri seçim bölgelerinde adeta ev ev gezerek referandum paketinin neleri değiştireceğini ve yeni neleri getireceğini teker teker anlatıyorlar. Bugüne kadar gözler biraz yurt dışındaki oylamalardaydı. 27 Mart'tan itibaren 57 ülkede bir sınır kapılarında oylamalar gerçekleştirildi. Bulundukları ülkelerde oy atamayan vatandaşlarımız pazar akşamına kadar sınır kapılarından oylarını kullanabilecekler. Bunun duyurusunu da yapalım tekrardan.
Aslında bir de hani şöyle, hep o sorular geliyordu bize. Askıda ise isimler.
Evet.
Yani
YSK listesinde, evet, olması gerekiyor. Yurt dışı seçmen listesinde
isimlerin olması
gerekiyor.
Mutlaka gerekiyor.
Eğer isimleri varsa ve kendi ülkelerinde oy kullanamamışlarsa, vatandaşlarımız sınır kapılarında yolları düşerse ya da hani çok isterlerse kullanmayı, ki biz kullanmalarını isteriz, sınır kapılarında pazar akşamına kadar, yani 16 Nisan akşamına kadar oylarını kullanabilecekler. Bununla birlikte milletvekillerinden bazıları da çeşitli ülkelerde görevliydi bu süreçte. Onlar da oyların Türkiye'ye getirilmesiyle çalışmaları yurt dışı ayağını tamamlamış olacaklar. Yürütülen propaganda çalışmalarında işte kahvehaneler, pazar yerleri, esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları gibi yerlerde toplantılar gerçekleştirildi. Bununla birlikte yapılan mitingler ön plana çıktı bu 2 aylık süreçte. Bu haftada pazar gününe kadar bu yoğunlukla geçecek yine. Referandum günü de hem sandık güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde oy kullanabilmesi amacıyla, hem de oyların sayımı aşamasında milletvekilleri mesailerine devam edecek.
Evet, uzun bir maratondan sonra
18'inde de meclis tekrar açılacak. Evet. Bütün milletvekilleri tekrar meclise geri dönecek.
Peki ben hemen Sayın Çam'a dönmek istiyorum. Referandumu, Kadın Kolları Başkanlığı çalışmalarınızı, kadınların sorunlarını konuşacağız. Hem yurt içi tabii ki, hem de yurt dışı. Ama sizi öncelikle yakından tanıtmak istiyoruz dinleyicilerimize, izin verirseniz. Şanlıurfa doğumlusunuz ama eğitiminiz Ankara'da gerçekleşti, ODTÜ. Kimya mühendisliği bölümünü bitirdiniz. Yurt içinde ve yurt dışında insan kaynakları, yönetim, organizasyon ve eğitime yönelik çalışmalar da yaptınız. Boston ve Troy State Üniversiteleri ile birlikte Almanya'da da çalışmalarınız var. Ticari alanlarda çalışmalarınız oldu. Yıllardır AK Parti kadın kollarının çeşitli kademelerinde görev aldınız ve 1,5 yıldır Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını yürütüyorsunuz. 2 dönemdir de parlamentoda AK Parti Ankara Milletvekili olarak bulunuyorsunuz. Şimdi kadınlarla ilgili yaptığınız çalışmalar var. Gönül Der, Kadem gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde faal çalışmalar var. Avrupa Halk Partisi ile Asya Siyasi Partileri Konferansı'nda da çalışmalarınız oldu. Aynı zamanda İngilizce ve Fransızca bilen 3 çocuk annesi bir vekilimizsiniz diyelim. Şimdi bu hatırlatmaları dinleyicilerimizle paylaştık, onları yaptık sizinle ilgili. Ama pazar günü Türkiye'de halk oyuna sunulacak anayasa değişikliği paketi kadınlar için ne anlam ifade ediyor, niçin önemli?
Evet. Öncelikle ben tüm dinleyenlerimize huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hepsinin işlerinde başarılar diliyorum. Bizim Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedip daha sonra da kadınlara yönelik bu anayasa sürecinde anayasa maddelerinin neler getirdiğini nasıl anlattığımızdan da biraz bahsetmek isterim. Tabii bizim sürecimiz aslında bu anayasa teklifi genel kurulumuza gelmeden önce başladı. Biz Aralık ayı itibariyle tüm genel olarak bir saha araştırması yaptık. Tabii çok büyük bir teşkilatız. 81 ilde, 919 ilçede ve mahallelerde teşkilatlanmış çok büyük bir örgütüz. Biraz önce bahsettiğiniz hem Asya'da hem de Avrupa'da çalışmalarımız var, lobi çalışmalarımız var ve parti olarak da oralarda kadınlarımızı, kadın kollarımızı temsil ediyoruz. Ve övündüğümüz bir noktada bizim 4,5 milyona yaklaşan bir üye potansiyelimiz var sadece kadın olarak. Partimizin üye sayısı 10 milyonu aştı ama bizim de 4,5 milyona gelmiş bir kadın üye sayımız var. Dolayısıyla sahadan çok net bir şekilde bilgi alabiliyoruz. Özellikle biz Aralık ayı itibariyle bu anayasa maddeleri hafif hafif şekillenmeye başladığında sahadaki teşkilatlarımıza şunları sormalarını istedik. Dedik ki sizin karşılaştığınız sahadaki sorular neler? Biz beyin fırtınası dediğimiz bir çalışmayı yaklaşık bir seneye aşkın bir süredir hem ilçelerimizde hem de illerimizde il başkanlıklarımız vasıtasıyla bütün çalışanlarımıza öğretmiş olduk. Ve bu beyin fırtınasını yapmalarını istedik. Elimize yaklaşık 5000 adet soru geldi. Sahada karşılaşılan sorular. Bunların mükerrerlerini çıkardıktan ve kategorize ettikten sonra 250'ye yakın soru elimizde oldu. Ve sahaya çıkmadan önce bu soruların cevaplarını biz kendi kadın kollarımızla paylaştık. Bu süreç içerisinde bir taraftan da genel kurul ve komisyon çalışmaları devam ediyordu. Komisyondan çıktı anayasa teklifi, daha sonra genel kurulumuza geldi. Ama biz bir taraftan eğitim çalışmalarımıza, teşkilatla ilgili çalışmalarımıza devam ettik. Aralık ayında aldığımız bu soruların cevaplarını Ocak ayında 81 il kadın kolu başkanımızı genel merkezimize çağırdık ve interaktif, karşılıklı soru cevap şeklinde bir çalışmamız oldu. Kafalarda amacımız şuydu, kadın kollarımız sahaya çıktığında kendi zihinlerinde en ufak bir problem olmaması ve çıktıklarında sorulan her soruya verecek cevaplarının bulunması. Dolayısıyla bu çalışmadan sonra 81 il kadın kollarımıza biz dokümanlarımızı verdik. Genel merkezimiz daha broşür çıkartmadan önce sahada kullanabilecekleri argümanlar ellerindeydi kadın kollarımızın. Bunun dışında o süre içerisinde 30 soru 30 cevap dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış cevapların doğrularını hazırladık ve kadın kolları başkanlarımıza sunduk. Bununla da yetinmedik. Şubat ayının ilk haftasında 81 il başkanlığımızı, ilçe başkanlığımızı ve yürütmelerinin tamamını içerecek şekilde 11 ilimizde bölge toplantıları yaptık. Bölge toplantılarımızın amacı da şuydu, bir motivasyonu arttırmak. Dava ruhumuzu tekrardan yenilemek. İkincisi kriz yönetimi nasıl olur bunları anlatmak. Bu bir kişisel gelişim çalışması gibiydi. Bir de 18 maddeyi detaylı bir şekilde tekrar orada geniş kitle olarak dediğimiz sahada çalışacağımız bir anlamda da eğitimci eğitimi şeklinde de bir eğitim çalışmamız oldu.
Bunları kadınlara oldu. Yönelik
sadece miydi, benim yaptınız? Evet, anlattıklarım kadın kollarımıza ve kadınlara yaptığımız çalışmalar.
Bunu da Şubat ayının başında, yani daha lansman yapılmadan önce kadın kollarımıza çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bir diğer konu ise tabii yurt dışında, biraz önce bahsedildiği gibi, Betül Hanım'ın da bahsettiği gibi, yurt dışında da oy kullanacak sonuçta seçmenlerimiz var. Yurt dışı seçim koordinasyon merkezlerimizde görevli, bölge sorumlusu olan arkadaşlarımızı da 10 ülkeden 150 kadını genel merkezimizde 3 gün misafir ettik ve burada da hem maddelerin tarihi süreçleri, hem 18 maddenin Türkiye'ye getirisi, Türk halkına getirisi, bunlarla ilgili olarak motivasyon eğitimi, bunların tamamını içerecek şekilde 3 günlük bir eğitim programımız oldu. 150 kadın, yani bu kendi ülkelerinde gittiklerinde eğitim verebilecek nitelikte olan kadınlarımızla toplantımızı yaptık. 3 gün boyunca eğitim çalışmalarımızı yaptık. Bu süreci de bu şekilde tamamlamış olduk.
Ve onlar ülkelere döndüler. Alt, orada yani çalışmalara başladılar. Ne zaman? Şubat ayındaydı
Şubat'ın
bunlar.
Şubat'ın başı. Evet. Yani 3 Şubat'la 7 Şubat arasında, evet, eğitim çalışmamızı yapmış olduk. Bununla da yetinmedik. Dediğim gibi bu beyin fırtınası çalışmalarını çok hızlı bir şekilde biz hayata geçirebiliyoruz. Kampanya sürecinde kadınlarımız nasıl bir kampanyadan etkilenirler? Bunu da kendi teşkilatlarımıza sorduk. Teşkilatlarımızdan aldığımız cevaba göre, ben aynı zamanda strateji ekibinin de içindeyim. Kadınları temsilen, kadın kollarımızı temsilen, gençlik kollarımızı temsilen de gençlik kolu başkanımız bulunuyor. Orada da strateji komisyonumuzun başkanı olan Sayın Cevdet Yılmaz'a bütün bu bilgileri aktarma fırsatı oldu. Ve kadınlarımızı da daha fazla etkileyebilecek bir kampanyayı da gerekli olan 20 madde indirgedi konuda. Onları da kendilerine sundum ve birçok şey de açıkçası hayata geçirilmiş oldu.
Etkinlikler neydi? Çeşitli etkinlikler dedi.
Tabii sloganlar vardı. Evet. Onun dışında bir web sayfasının oluşturulması isteniyordu.
Materyallerin
hazırlanmasındaki bir takım detaylar vardı. Bunları sunmuştuk. Ayrıca bir soru cevap yapılabilecek bir WhatsApp grubunun oluşturulması. Bunların tamamı da zaten şu anda hayata geçirilmiş durumda. Onun dışında da biz 50 kişilik yönetimimizle ve benim 14 kişilik başkan yardımcılarımla yaklaşık 1,5 aydır sürekli sahadayız. 81 ilimizi ve ilçelerimizi dolaşıyoruz. Haftalık bir şekilde kadın kollarımızdan neler yapacağını, nasıl çalışacaklarını alıyoruz ve onun da takibini yapıyoruz. Açıkçası nasıl çat kapı evler ziyaret ediliyorsa, bizler de çat kapı bir şekilde genel merkezden, Ankara'dan illerimize gidiyoruz, ilçelerimize gidiyoruz. Onlarla birlikte saha çalışması yapıyoruz. Denetlemekten ziyade onlarla birlikte olmak ve yaptıkları çalışmaların iyi gidip gitmediğine bakmak ve gerekirse de yolda strateji değiştirmek.
Peki Sayın Çam, şimdi siz bütün bu çalışmaları yaptınız. Kadın kolları hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalarını yürüttüler. Dün itibariyle yurt dışında referandum bitti. Ama biraz önce de söylemiştik, sınır kapılarında kullanabilirler, o ayrı. Peki, genel merkez kadın kolları olarak yurt dışına yönelik yaptığınız bu çalışmalarda sandık başından gelen bilgilere baktığınızda yaptığınız çalışmalar ne ölçüde başarılı oldu? Yani yurt dışından beklediğimiz desteği alabilecek miyiz?
Tabii, öncelikle biz orada yaşayan halkımızın, yurt dışında yaşayan halkımızın demokratik hakları olan bir seçim çalışmasının içinde olmasını arzu ediyoruz. Ve bu süreç içerisinde bizim de görevlendirdiğimiz, kadınlar olarak görevlendirdiğimiz 12 arkadaşımız yurt dışındaki seçim çalışmalarında varlık gösterdi. Orada çeşitli toplantıların yapılması, kadınlara ulaşılması ve bunun neden gerekliliği, yani bu maddeler bize ne getiriyor? İşte sonuçta Türkiye'de olmadığınız zaman bazen işin içinde olmayabiliyorsunuz ama bizim halkımız o kadar bilinçli ki, sonuçta yurt dışında da yaşasa, yurt içinde de değişik bölgelerde yaşasa da bir şekilde gündemi takip ediyor. Dolayısıyla orada yaptığımız çalışmalarda bence sadece bizim değil, tüm partimizin yapmış olduğu çalışmalar, yurt dışı SKM'mizin çok yoğun bir şekilde çalışması sayesinde bugün 1,5 milyon seçmen oy kullandığını öğreniyoruz. daha hala da devam ediyor. Tabii ki bir haftalık süre zarfında da biraz önce bahsedildiği gibi gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. Tabii bizim bu süreç içerisinde üzen bir takım olaylar da oldu. Sayın Bakanımıza yönelik yapılan saldırı, sözlü ve fiili olarak oradaki yaşamış oldukları. Onun dışında bizim gönderdiğimiz arkadaşlarımız milletvekili değiller. Sonuçta bakan değiller. Bakanlarımıza bir takım engelleme oldu. Milletvekillerimize engelleme oldu. Ama bizim başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimize de maalesef toplantı yapmalarına müsaade edilmedi. Toplantılarına gizli bir şekilde burada milli olan kendilerinin televizyonlarında muhabirlik yapan kişiler gizli bir şekilde sokuldu. Hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Sonuçta biz orada tamamıyla bu maddelerin Türkiye'mize ne getirdiğini, halkımıza ne getirdiğini anlatmak üzere oradayız. Farklı bir iş yapılmıyor. Bir kadın toplantısı sonuçta.
İllegal bir toplantı
değil. İllegal bir toplantı değil. Yani orada nasıl evde yapılacak
orada
bir sohbeti.
Orada illegal toplantılar yapılmıyor mu?
Mesela? Yani çok orada, fazla görüyoruz aslında.
Ve biz bunları yaparken bize yasaklamalar.
Teröristlere falan yardım.
Aynen onu söyleyeceğim.
Toplantılar.
Yasaklar bize konurken bir sonraki gün PKK'nın gösterisine müsaade ediliyor.
Yani bunu net pankartlar asılıyor, hedef gösteriliyor.
Yani. Net bir şekilde görmek lazım. Hayır kampanyalarının tamamını açılmış bir gönül ama gidip de orada halkınıza anlatacağınız bir anayasa değişikliği maddelerine karşı da direnç ve duvar örüldü. Tabii bunun sonucunda oradaki halkın çok daha fazla bilinçlenmesine sebep oldu. Yani bir burada
bir merak uyandırdı.
Merak uyandırdı. Aynen. Çok daha fazla sorgulanmaya başladı. Neden oy kullanmamıza engel olunuyor? Biz o zaman bu bir demokratik haksa oylarımızı kullanacağız şeklinde. Onun için ben daha fazla bir katılımın olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki süreç devam ediyor. İnşallah oylarını kullanamamış olan dinleyicilerimizin de oylarını kullanmaları noktasında da bir teşvikte bulunmak isterim burada.
Evet. Peki bu ülkelerin bu tavırlarının kaynağı olarak neyi görüyorsunuz Serva Hanım?
Tabii ben şöyle değerlendirecek olursak sonuçta Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülke ve genç nüfusu oldukça fazla bir ülke ve neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyor. Ayakları yere basıp gelecek için hayalleri olan bir ülke. Dolayısıyla biraz kontrol edilmekten hoşlanmayan bir şekilde de genç nüfusuyla da ileriye dönük yapılacak çok işi olan bir ülke. Onun için biz bu anayasayla vesayetleri üzerimizden atacağız. Ayağımızdaki prangaları da söküp atacağız diyoruz. Ve daha istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye için temelleri attık. Bunu da yükseltmeye çalışacağız diyoruz. Sonuç olarak bunun çok hoşuna gitmeyen ülkelerde bir şekilde engellemelerle bizi aşağıya çekmek istiyor. Ama görülen o ki bugün kullanılan oy sayılarına da bakacak olursak ne yurt dışındaki vatandaşlarımız buna müsaade edecek ne de yurt içindeki. İnşallah 16 Nisan günü tüm bizi dinleyenler ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin oylarını kullanarak bu demokratik haklarını yerine getirmeleri ve bizim de bu ülke için daha iyi olduğunu düşündüğümüz bu anayasa değişikliğinin de gerçekleşmesi en başta umut ettiğimiz konudur.
Bu referandum çalışmaları arasında AK Parti kadın kollarının yurt içindeki kampanyasının diğerlerine göre çok daha yoğun olduğunu gördük biz. Evet. Referandum için bugüne kadar nasıl bir hazırlık yaptınız? Kimlere ulaştınız? Pazar günü için planlamalarınız hangi aşamada? Ne yapmayı düşünüyorsunuz pazar günü?
Evet, şimdi bizim kadın kollarımızın şöyle bir çalışma stili vardır. Biz sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir ekip değiliz. Mahallelere kadar örgütlendiğimiz için mahalle başkanlarımız ve yönetimleri, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız sürekli sahadalar. Bir mahallede bir doğum olayı olduğunda ilk kapılarını çalan mahalle temsilcilerimiz olur. bir ölüm olayı evet. olduğunda taziyeye giden mahalle başkanlarımız ve yönetimleri olur. Onun dışında bir hastanın derdiyle dertlenen bizim arkadaşlarımız olur. Engellisi varsa, sorunu çözülmüyorsa bizim arkadaşlarımız yardımcı olur. Dolayısıyla halktan kopuk bir parti değiliz biz. Kadınlarımız da bu şekilde. Onun için bizim çok zorlanmadık. Ve ama sistem olarak da şöyle. Bir salon toplantıları yaptık, geniş katılımlı ve burada daha fazla çarpan etkisi oluşturabilecek sivil toplum örgütlerinden, diğer tarafta meslek gruplarından, muhtarlarımızdan oluşan geniş katılımlı salon toplantılarımız oldu. Onun dışında zaten çat kapı dediğimiz ve sandık bazlı toplantılar dediğimiz toplantılarımızı yapıyoruz. Bu çat kapı metodu, gidersiniz, kapıları çalarsınız, ziyaret edersiniz. Elinizdeki broşürleri dağıtırsınız. Hı hı. Promosyonunuz varsa onu verirsiniz ve orada ikili diyaloglara girersiniz.
Bilgilendirme de yapılıyor.
Bilgilendirme de yapılıyor soru sorulduğu hı hı. zaman. Ama burada herhangi bir baskı unsuru söz konusu değildir. Kişilerin tercihlerine saygı duyulur. Temel metodumuzda da bu vardır. Bunun dışında da ev sohbetleri yaparız ya da mahallelerdeki lokallerde sohbetler yaparız. Bunun da amacı kafasında soru işaretleri olan, kafa karışıklığı olan kişilere de detaylı bir şekilde sorularına cevap vermektir. Bu arada bu salon toplantılarından bahsederken Kadınlar Soruyor başlığı altında bir program düzenledik. Hı hı. Ve birçok ilimizde yaptık. Yaklaşık 81 ilimizin yarısında bu çalışmayı yaptık.
Bir konu, en çok neyi merak etti kadınlar?
Kadın o kadar detaylı sorularla karşılaştık ki geçen Kütahya'daydım ben. Elinde maddeler 18 madde ve detayları olan avukat arkadaşlarımız detay detay cımbızla çıkarıp soruları sordular. Yani biz şunu istiyoruz tabii, Kadınlar Soruyorum mantığında şu var. Biz konuşmayacağız, sizler soracaksınız, biz cevap vereceğiz diyoruz. Yani orada bir monolog şeklinde değil, maddeleri tek tek anlatmaktan ziyade geniş katılımlı olup kafalarındaki evet, en detay yani
hiç. Tabii yani sorunca çünkü insanlar daha iyi evet. değil mi kesinlikle. Anlar.
Çünkü kendi tarzını yansıtıyor aslında sorusu evet, o zaman.
Teşkilatlarımızdan ziyade oradaki katılımcılar hep dışarıdan katılımcılar ve şunu rica ediyoruz biz kadın kolu başkanlarımıza gittiğimiz illerde. Mutlaka kafasında soru işareti olanları oraya toplayalım ki faydalı olsun. Sonuçta cevapları aldıklarında ve cevabı verdikten sonra da şunu soruyoruz. Tatmin edici oldu mu cevabımız? Hı hı. Hala kafanız karışıksa devam edelim.
Örnek verebilir misiniz? Hani birçok yere gittiniz bu konuda. Neler evet. var? En çok sorulan soru neydi?
Ya kadınlar çünkü hani kendilerini ilgilendiren konuları daha çok
merak eder aslında.
Evet, merak ediyorlar. Şimdi, hani neyi merak ediyorlar aslında?
Bir ay öncesiyle son zamanlara yaklaştığımızdaki soru tipleri değişti. Evet. Mesela ilk başlangıçta tek adamlılık, rejim hı. değişikliği olacak mı? İşte bu tek kişiye bağlı bir sistem mi olacak tarzında sorular varken sonlara doğru işte olağanüstü halin meclis kapatıldığında yapılmasına kadar hani bu nasıl karar verilecek deyip detay sorularla da karşılaştık. Bunun dışında kadınlarımız özellikle ekonomik kazanımlar konusunda çok fazla soru soruyorlar. Bu anayasa değişikliğinde kadınlarımıza yönelik neler var diye soruyorlar. Bizim sonuçta...
neler var biz de soralım.
Tamam. Şimdi evet. tabii biz şunu söylüyoruz. Özellikle kadın katılımının daha artması için kadın kollarımızın da siyasete kadın kazandırma açısından çok ciddi gayretleri var. Biz burada 18 yaşla 24 yaş arasındaki yaklaşık 6-7 milyon gencimizin artık seçebildiği gibi seçilebileceğini de söylerken buradaki gençlikten bahsederken sadece erkeklerin olmadığı
evet, öyle bir kanı nedense, var değil mi? Evet, herkesin
ilk
aklında
başta öyle bir kanı oluştu.
Ve sorular hep o şekilde. Hani askerlik olacak mı olmayacak mı? Çocuklar nasıl gidecekler? Nasıl yapacaklar? Ama tabii. burada bir %50 %50 evet. biliyorsunuz seçmenimiz bizim kadın.
Hatta daha fazla.
28 milyon kadın seçmen var.
Evet.
Bu herhalde mecliste erkek ağırlıklı vekil evet. sayısından kaynaklı.
Gerçekten hani hiç yani. Şey yok yani öyle bir algı yok ya. Evet. Kadınlar da 18 yaşını bitiren kadınlar da katılabilir diye gerçekten
vekil
yok.
Olabilir yani.
Evet. Aynen özellikle de burada onu vurgulamaya çalışıyoruz. Yani burada genç kızlarımız bu işe meraklı olan genç kızlarımız da sonuçta siyasete atılabilecekler. Onun dışında tabii istikrar vurgusunu çok fazla yapıyoruz. Bugüne kadar koalisyon dönemlerine baktığımızda ekonomik kazanımlarımızın çok alt düzeyde olduğu, şirketlerin kapatıldığı ve bir takım kazanımların aşağı çekildiği dönemler yaşadı bu ülke. Şu anda baktığımızda ise 15 yıllık iktidar döneminde, AK Parti'nin iktidarı döneminde 3'e katlamış bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve hedeflerimiz içerisinde de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek var. Dolayısıyla biz kadınlara yönelik yaptığımız teşviklerin daha da artacağını düşünüyoruz. İstikrar geldiği zaman bugün iş kadınlarına yönelik girişimci kadınların önünü açmak için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Karşılıksız krediden tutun geri ödemesi 5 yıl
KOBİ'ler,
sonra.
KOBİ'ler değil mi?
Tabii
küçük bir sürü de kadın girişimci var. Evet.
Kadın girişimcilerimiz
destek alarak bu işi yapıyor.
Bunları çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız çok şey var. Bilmiyorum vaktimiz ne kadar yetecek.
Aslında bir iki örnek verebiliriz.
Mesela şunu yapıyoruz. Ekonomi İşler Başkanlığımızın başkanlığında bu proje yazma eğitimleri verdik. Yaklaşık 81 ilimizi tamamlamak üzereydik. Bu ara döneme girdik tabii ki referandum çalışmaları için. Bu eğitimi vermemizdeki amaç şu. Gelenler projelerini de birlikte getiriyorlar. Ve orada bir workshop gibi oluyor. 3-4 günlük eğitimden sonra birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Takım çalışmasını öğreniyorlar. Ve orada bir birliktelikler çıkıyor. Bu proje yazılım eğitimlerinden sonra nasıl ulaşabileceğiz? Yani projemizi yazdık ve sonrasında hibeyi nasıl alabileceğiz? Bu konuda da diyoruz ki siz yazdıklarınızı bize gönderin. Biz onların revizyonunu, hatalı yönleri varsa veya düzeltilmesi evet, gereken güzel. Yönler varsa da bu konuda size yardımcı olacağız diyoruz. Bunun ikinci aşaması ise girişimcilik eğitimi. Biz KOSGEB'le bir çalışma yaptık ve tüm illerimizde geniş katılımlı, burada herhangi bir parti vesaire gözetmeden çağrımızı bütün kadınlara yapıyoruz ve kadınlarımızla birlikte girişimcilik eğitimi vereceğiz. Bunun sonrasında ise girişimcilik eğitimini aldıktan sonra hibe alıp yerlerini açan, işte şirket ofislerini açan kişilere de bir logo hazırlıyoruz. Bizim eğitimimizi aldıklarına dair orada kendi iş yerlerinde o logo olacak ve biz onları tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Daha sonrasında ise özellikle evde çalışan, üreten kadınlarımızın bir takım meslek kursları var. Meslek kurslarından sonra bir takım üretimler yapıyorlar. Ama bunları pazarlama imkanları olmuyor.
Ancak sergilere,
kermeslerde bunları satabiliyorlar. Biz şunu düşündük. Yine Ekonomi İşler Başkanlığımızda dedik ki bunları satabilecekleri bir ağ oluşturalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Kalkınma Bakanlığımızla konuştuk, Ekonomi Bakanlığımızla konuştuk. Şu anda altyapısını hazırladık.
Bu da çok güzel, büyük bir proje. Evet.
Bu büyük bir
özellikle
proje.
Özellikle hani evden çalışan bayanlar için. Kesinlikle.
Ve biz bunu, evet. bu bizi çok heyecanlandırıyor. Evet. Aynen bu internet, e-ticaret ağı gibi şu anda çalışmamız bitti. İsimlerini vesaire onların haklarını almaya çalışıyoruz. İsim hakkını almaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde biz evde çalışan, üreten, hani bu bir patik üretiminden tutun evlerindeki yaptıkları yemeğe kadar tamamıyla çok geniş bir ağda satabilecekleri bir portal oluşturuyoruz.
Ona nasıl ulaşabilecekler?
Bunun hacmi nedir peki, yani bir de böyle bir şey var. Yani ne kadarlık bir üretimi kapsayacak ya da kaç kişilik bir üretim? Şimdi, bir hedef var mı?
Şimdi şöyle, 81 ilimizdeki tüm kadınlara açık olacak. Ve ilk önce tabii talepleri alacağız. Yani şu anda gerek doğudaki Çatomlar'da bu çalışma toplum merkezleri var hepimizin bildiği gibi. Oraya da biraz daha maddi imkanları düşük olan kişiler geliyorlar ve orada eğitim görüyorlar. Onun dışında halk eğitim merkezleri var. Tüm bunlar
belediyelerin yaptığı, belediyelerin yaptığı meslek edindirme kursları
meslek edindirme kursları var. Oradaki biz potansiyeli de değerlendirmek istiyoruz. Ve bu tamamen kendilerini anlamında ticari bir çalışma olacak ama burada tabii ki bizim bir kazanımımız olmayacak. Biz bir aracı
bir köprü
olacağız.
Vazifesi.
Ama ekonomiye olacak. Çok büyük katkısı olacak.
Kesinlikle.
Özellikle hane gelirlerine.
Hane yani gelirleri zaten öyledir yani. Evet.
Bu konu bizi çok heyecanlandırıyor. Dediğim gibi yani
ben de çok heyecanlandırıyorum.
Son aşamasına geldik. Yani bu bizim bir hayalimizdi. Son aşamasına geldik artık. Şu inşallah 16 Nisan'dan sonra tabii son bittikten sonra da büyük bir lansmanla çıkacağız.
Bir şey var mı? Tahmini bir tarih var mı?
Ya sanırım bir ay içerisinde Mayıs'ın sonu gibi, Haziran'ın başı gibi bitirmiş oluruz. Çünkü tüm detay çalışmalarımız
peki,
yapıldı.
Evet, Sayın Çam nasıl ulaşılacak buraya?
Onların biz lansmanda,
hepsini yani belki hani internette yapacaksınız bunun lansmanını, televizyonlarda göreceğiz reklamlarda. Evet, evet.
Bir internet ağı olduğu için çok rahat bize ulaşabilecekler. Şimdi ismini vermek istemiyorum.
Evet, hani şimdi çok... almayalım ismini. Evet.
Yani bir e-ticaret ağı olacak. Onun için
bu güzel. Yani evde dediğiniz gibi patik ören kadından tutun, evet, yemek yapan.
Ya o kadar çok sektör gelişti ki evden yapılan işler açısından
evet,
bakıldığında.
Aslında hani günümüzde
sosyal medyaya girdiğiniz zaman mesela birçok kadın sosyal medya üzerinden bu tarz üretimlerini
kendilerini satıyorlar.
Evet, satmaya çalışıyorlar. Sipariş alıyorlar.
Tarhana yapıyorlar.
Çok. Yani şimdi bir de hani böyle artık biraz daha sektör şey oldu ya, işte doğum yapan, evlenen, nişanlanan, evet, işte baby shower partileri, hep onlar için böyle süsler, hediyelikler
evet,
falan.
Evet,
evet. Bu işlerini yapan çok fazla kadınımız
var. Daha güvenli bir hattan giriş çıkış sağlayacaklar.
Evet. Bu çok önemli. Peki şimdi Sayın Çam, Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarınıza da özel bir paragraf açalım. Çünkü orada biliyoruz ki terör operasyonları sonrası bazı mahallelerde ilk kez referandum çalışması yapılıyor. Ne tür manzaralarla karşılaştınız orada?
Biz Doğu ve Güneydoğu'yu hiç boş bırakmadık. Onu söyleyeyim. Çukur siyasetinin olduğu dönemlerde bile bizler hep oradaydık. Geçen yıl özellikle 8 Mart'ı biz Dünya Kadınlar Günü'nü tüm dünyaya haykırmak üzere Diyarbakır'da yaptık. Ve orada dilden değil dıldan, onların deyimiyle gönülden konuşmaya geldik dedik. Ve oradan da tüm dünyaya seslendik. Buradaki kadınların sesi olmak istedik. Ve aynı masa etrafında hem sur mağduru kadını aldık, hem çocuğu dağa çıkmış kadını aldık, hem de şehit annesini, hı hı, hep birlikte
aynı mağdur olan kesimleri bir
aynen masada, aynı masa etrafında bir araya geldik. Şu anda seçim çalışmalarında biz Güneydoğu'da, özellikle doğuda biraz daha rahattık, Güneydoğu'da çok rahat bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kayyum atandıktan sonra da orada bir rahatlama oldu. Hı. Halka bir güven geldi.
Korku azaldı
ve zaten kadınlarımız yoğun bir şekilde sahadaydı bizim orada. Dokundukları kişi sayısı artmaya başladı. Daha önce bize kapanan kapılar ardına kadar açılmaya başladı. Giremediğimiz mahallelere girmeye başladık. Ve şunu söyleyeyim, bir ay önce Şırnak'taydım ben. Halk şunu söylüyor, kadınlar başta olmak üzere, devletimiz başımızda olsun, bizi bu hainlere asla terk etmeyin. Askerimiz başımızda olsun. Şu anki durumdan çok memnunlar ve istedikleri güvenli bir şekilde sandığa gitmek. Güvenli bir şekilde sandığa gittiklerinde ve sonrasında herhangi bir tehdit almadıklarında demokratik haklarını kendi istedikleri gibi kullanacaklar. Aksi halde biliyorsunuz bugüne kadar çok ciddi baskılarla, işte sandıktan çıkan oylar tek tek sayılırken yürekleri atan bir halk vardı orada. Dolayısıyla şu anda daha rahat gidiyoruz ama sahada bizim biraz önce çalışmalarımızdan bahsederken ciddi bir mobbinge uğruyoruz. Bu da şu, gerek Ege sahillerinde, Akdeniz'de, gerekse doğuda. Doğuda biraz daha taş, sopa gibi bir takım darplarla karşılaştı.
Şiddetle.
Geçen hafta özellikle Siirt'te kadın kollarımızda bir teşkilat mensubu arkadaşımızın az kalsın gözünü kaybedecekti. Tam gözüne bir isabet etmiş taş. Taşla sopayla kovalayan bir yapı da var aslında. Ama diğer tarafta da standlarımızda işte oradaki gençlik kolularından arkadaşımızın başörtüsüne saldırıp tırmalayan, darp eden de bir zihniyet var. Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik. Doğruları anlatacağız. Maddeler hakkında bilgi vereceğiz. Ama karşımızdakinin siyasi tercihine saygı duyacağız. Kesinlikle ikna için karşımızdaki zor durumda bırakabilecek bir çalışma yapmayacağız. Hep de onu söylüyorum ben bütün toplantılarımızda. Sadece doğruları konuşmamız yeterli bizim. Ama biliyorsunuz ya, başlangıçtan beri tamamıyla yalan üzerine kurulu bir siyaset güdende bir ana muhalefet var. Dolayısıyla ortamı germeye çalışan bir ana muhalefet var. Hepimizin bildiği gibi son bir haftadır da ciddi manada halkımızın değerlerine de bir saldırı söz konusu. işte Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla işte Samsun Kongre'sine çıkmasıyla, evet, birlikte onu bağdaştırıp nasıl İzmir'den düşmanlar denize döküldüyse biz de evet çıkarsa evetçileri İzmir'den denize dökeceğiz diyen de bir zihniyet var.
Yani bu da aslında hani tarihimizi hani bu şekilde bir siyasete alet edilmesi, evet, hoş bir şey değil. Çünkü kolay kazanılmadı yani.
Harbi hani yapılan şey var. Yani o zaman savaştığın kesim düşmanlar. Yani, evet, yani Yunanlılarla savaşıyorsun, İngilizlerle savaşıyorsun.
Yedi düvelle savaşıyorsun.
Bir sürü ülkeyle savaşıyorsun yani. Ama bunu hani şu anki kendi vatandaşınla özdeşleştirip onlara aynı muamele yapmayı düşün. Bence çok
zaten üzücü tarafta bu düşmanla.
Yanlış siyaset uygulaması bunlar. Yani
düşmanla siz halkın bir tercihini eşdeğer tutuyorsunuz. Dolayısıyla burada hep şunu dedik biz. Eğer bizim anayasa maddelerimiz genel kurulda oylandığında yeterli bir milletvekili sayısını bulsak dahi halkımızın onay vermediği hiçbir şeyi biz uygulamayacağız. Ne olursa olsun halkımıza götüreceğiz ve onların da onayını alacağız dedik. Dolayısıyla şu anda halkın tercihini düşmanla eş tutan bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii bu üst kademelerde milletvekiliniz, genel başkanınız bu tarzda konuşursa alt kademelere indikçe bu saldırıya dönüşüyor. Daha şiddete dönüşüyor. Ve her zaman şiddetten pay biçen, işte kadına karşı şiddeti hiç onaylamadığını söyleyen bir yapı geliyor. Kadın kendisinden olmayan bir kadına şiddet uyguluyor. Dün biz İzmir mitingindeydik. Muhteşem bir miting oldu. Ve oradaki mitingde esnasında da oradaki halk şunu söyledi. Buyurun gelin, biz buradayız. Deniz de burada. Sonuçta ama mitinge giden kadınlarımıza da ciddi manada 6 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde darp edilen bir de teşkilat mensubumuz var. Sen bu şekilde nereye gidiyorsun? İşte sizi yok edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sözlü tehditleri hiç söylemiyorum bile size. Saksı atmalar, işte evde besledikleri evcil hayvanları, köpekleri bizim teşkilat mensuplarımızın üzerine saldırtmalar. Yani bunlar hiç şık davranışlar değil. Beğenmeyebilirsiniz, kapınızı açmazsınız. Ya da ben sizin tercihinizi onaylamıyorum dersiniz, kapıyı kapatırsınız. Hani o işte... En son Muğla'dan geldi arkadaşlarımız, görüntü göstermişler. O kadar aşağı düzeyde bir söylem var ki ve oradaki bizim arkadaşlarımız sadece yaptıkları pazar ortamında broşür dağıtmak. Hı-hı. Gelen orada alışveriş edecek kişilere biz de karşılaşıyoruz. Elinize uzatıyorlar, istemediğiniz zaman reddediyorsunuz ama bu değil. Cumhurbaşkanına hakaret, karşısındaki kadınlara hakaret, işte sisteme hakaret, hakaret üzerine sözlü şiddet, sözlü yetmiyor, tatmin olamıyor, artık fiziki şiddete başvuruyorlar. Bu çok yanlış bir
aslında hani yanlış tarz. Bir diyorsunuz. Hani sözlü şiddet ve fiziksel şiddet yapmış olduğunuz, hani savunduğunuz fikri tam tersini, tabii tam tersini desteklemiş oluyor. Aslında öyle değil midir? Kesinlikle. Yani hani bir fikri savunuyorsanız, evet fikrini savunuyorsanız iyilikle ne oldu, ne olması gerektiğini anlatmanız gerekir. Hayır fikrini savunuyorsanız da hayırı şiddetsiz,
İkna edici bir
yani
şekilde.
Bir biçimde anlatmak yani gerekiyor.
Neyi biz, savunuyorsunuz ona göre.
Yani ona göre yani davranmak gerekir.
Yapılmasını istemediğiniz bir şeyi
başkalarına yapmamamız gerekiyor.
Sonuçta evet cephesi de broşür dağıtıyor. Hayır cephesi de platformda broşür dağıtıyor. O zaman bütün ortamlarda bu karşı taraflar birbirlerine mi girmesi gerekiyor? Kavga mı etmesi gerekiyor? O zaman hani bu ciddi bir kaosa dönüşür.
Mesela aynı meydana bakıyorsunuz. Meydanda hayır çadırı da var. Evet çadırı da var.
Kızılay'da da var.
Evet. Aynı. Yani sonuçta
hem evet var hem hayır.
Yani demokratik haklar bunlar aslında sonuna kadar kullanılması
bazen
gerekiyor.
Bazen internette farklı şeyler aslında onu size de soralım. Hani görüyoruz farklı bir gösteriler de oluyor. Mesela hep şunu görüyoruz. İşte hayırcılara izin verilmiyor, evetçilere izin veriliyor gibi. Buna ne dersiniz?
Aslında öyle bir ayrım yok. Meydanları gördüğümüz zaman zaten meydanda herkese eşit uzaklıkta duran bir yönetim var. Yani hayırcılara da bir alan açılıyor. Evetçilere de bir alan açılıyor.
Ki görüyoruz.
Hepimiz görüyoruz evet. bunu. Ben İstanbul'u da ziyaret ettim. Geniş alanlarda, büyük meydanlardaki hı-hı. çadırlarını ziyaret ettim. Standlar işte Kütahya'ya gittim. Yani Ege'de, Karadeniz'de hepsindeki ortamları gördük. En ufak bir farklılık yok. Tek farklılık şu, sürekli ana muhalefet partisinin yalan söyleyerek götürmüş olduğu bir siyaset etme tarzı var. Dolayısıyla bu kafa karışıklıklarının temel sebebi de bu oluyor. Siz bir söz söylüyorsunuz, biliyorsunuz yalanın bu araştırmalarla da sabitlenmiş bir şeydir. Yalanın yayılma hızıyla, evet doğrunun yayılma hızı arasında çok ciddi bir fark evet. var. Yalan çok hızlı yayılıyor. Ve sürekli bir şey atılıyor ortaya. İşte bir Cumhuriyet elden gidiyor. Başlangıçta buydu biliyorsunuz. Genel kurulda da çok fazla konuşuldu bu.
İşte bir, tek adam yönetimi olacak
aynen
gibi.
Aynen öyle.
Rejim değişir.
Rejim değişikliği. Bunların hepsini anlatıyoruz biz. Yani bir cumhuriyet rejimimizin değişmeyeceğini, 1923'te ilan edilmiş olan cumhuriyetin savunucusunun tüm Türk milleti olduğu, bunu 15 Temmuz'da halkımızın gösterdiği, cumhuriyetine sahip çıktığı, onun dışında İlk dört maddemizin, anayasamızın ilk dört maddesinde bunların korunduğu, buna karşı da en ufak bir kimsenin itirazının olmadığı, bunların tamamını anlatıyoruz. Ama en son size bir örnek söyleyeyim. Yani evleri ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partililer şunları söylüyor. İşte bu eğer evet çıkarsa yaşlı teyzeye, 80 yaşındaki teyzeye gitmişler. Ve bu dul maaşı alan bir teyzemiz eşini de kaybetmiş. Şunu söylüyorlar, eğer evet çıkarsa teyzecim senin maaşına el konulacak.
Var mı böyle bir şey?
Böyle bir şey olabilir mi?
Yani
böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. İşte diğer tarafta biliyorsunuz.
Bütün ertesi gün bütün malınıza, mülkünüze el konulacak.
Varlıklarınıza el konulacak, arsanıza el konulacak, lokantalar kapatılacak, muhtarlıklar kapatılacak. Şimdi bunu söyleyen, muhtarlığı kapatılacağını söyleyen lider, yani ana muhalefetin lideri. Dolayısıyla lider bu şekilde konuşursa, evleri ziyaret eden teşkilatta gidip teyzeleri kandırmaya çalışır. Böyle bir şey asla mümkün değil. Ben buradan tüm dinleyenlerimize de sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, siz anlatırken bunu anlatıyorsunuz. Şimdi teyzenin kafası karıştıktan sonra kararname kanunun önüne geçemiyor. Bunların hepsi kanunla düzenlenmiş. Kişilerin hak ve özgürlükleri kanunla düzenlenmiş. Anayasamızın maddeleri içerisinde. Ama diğer tarafta Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yürütmeyi ilgilendiren konularda gelecek yeni sistemde. Yani bugün Bakanlar Kurulumuzun bize getirmiş olduğu maddeler, işte kanun maddeleri bu defa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gelecek. Bir defa muhtarlıkların kapatılması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü kanunla belirlenmiş, anayasal maddeyle belirlenmiş. Cumhurbaşkanı kararnamesi anayasa maddesinin üzerinde değil. Kanunun üzerine çıkamıyor.
Şimdiki sistemde bunlar yapılamıyor mu?
Şimdiki sistemde Cumhurbaşkanı'nın çok daha fazla hak ve özgürlükleri var. Ama sorgulanamayan bir Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Hani ona çok giremedik. Bu 1981'de 80'deki bunu 1980'deki darbe sonrası çıkmış
yetki bir yetki çok sorumluluk.
Tabii. Yani 82 Anayasası'nda yetkiler çok geniş bir şekilde ele alınmış. Daha önce yarım sayfalık olan Cumhurbaşkanlığına ait yetkiler 2,5 sayfa gibi bir şey, say say bitmeyen bir yetkiye sahip. Ama gelin görün ki Cumhurbaşkanı vatana ihanetin dışında da yargılanamıyor. Peki vatana ihanet nedir diye kanunlarınıza
çok
baktığınızda
ciddi bir suç o zaten. Yani bir Cumhurbaşkanı
nedir? Hayır, öyle bir şey yok.
Yani
kanunla belirlenmiş, açıklanmış, neyi kapsadığına dair belli bunu değil. Hukukçular meçhul. Çok iyi biliyorlar. Evet. Böyle bir tanımlanmış.
Yeni sistemde tanımlanıyor mu?
Yeni sistemde vatana ihanetin dışında da
bütün
siz
yaptığı işi yaptı. Aslında
tabii,
sorunlu değil mi?
Hepsinde milletvekilleri burada denetim mekanizması oluyor. Yani siz parlamentoyu güçlendiriyorsunuz. Söylenenin aksine bunu savunuyorlar. Hani parlamento boşa düşüyor diye. Aksine milletvekilleri çok daha güçlü bir hale geliyor. Siz milletvekili seçildiğiniz zaman ilinize hizmet ediyorsunuz. Bir önceliğiniz bu. İkinci önceliğiniz de kanun çıkartmak. Ve Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin, yani bakanlarının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının yapmış olduklarını denetleme mekanizması milletvekillerine veriliyor. Burada nasıl oluyor? Siz soru önergeleriyle ve yapmış olduğunuz, yani eksik gördüğünüz konularda önerge verebiliyorsunuz ve yanınıza aldığınız milletvekilleriyle birlikte de yargılamaya kadar gidecek, yüce divana götürebilecek süreci başlatabiliyoruz.
Evet. Peki bununla ilgili son
bir 10 dakikamız var, hatırlatayım.
Son aslında şeyi sorayım ben evet. size. AK Parti şu ana kadar girdi bütün seçimlerden hani ve referandumlardan başarıyla çıktı. Birinci parti olarak çıktı. Bu referandumda siz neyi öngörüyorsunuz? Anketler muhtemelen elinize geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi sizce 16 Nisan akşamında tam bunun
neyle karşılaşacağız?
Çok net bir şekilde söylemeliyim ki anketlerin dışında biz kendi ekibimizden de şunu istiyoruz. Girdiğiniz her evdeki tercihi az çok anlarsınız. Ona göre ellerinde bir çalışma var. Ve gerek salon toplantılarında gerek hane ziyaretlerini yaptıklarında evet, kararsız ve hayır diye işaretliyorlar ve bize gönderiyorlar. Biz az çok kadınların tercihini şu anda görebiliyoruz. Sonlara doğru da çok daha netleşmiş bir şekilde alacağız. Ve açık ara bir şekilde biz ipi göğüsleyeceğimizi, evet oylarının açık ara önde olduğunu kendi açımızdan görüyoruz.
Bir oran var mı peki?
Sen yani onu tabii yani. Benim burada telaffuz etmem çok doğru değil. Oranlar bizde. Yani.
Çünkü birkaç tane şey yapılmıştı. Yani anket çalışması yapılmıştı. Evet, %58-%60 yani, oranında evet çıkacak sonuçları vardı.
Rakam söylemeyeyim ama çok rahat bir şekilde biz evet oylarının önde çıkacağını görüyoruz, gözlemliyoruz. Ve tüm halkımızın bu konuda da kesinlikle inanmışlıkla, gönül rahatlığıyla da bu evet oylarını vereceğini görüyoruz. Başlangıçta bir kafa karışıklığı var mıydı? Evet. Maddeleri anlamamışlardı. Özellikle kadınlar konusunda da bir bize gelen anket sonuçlarında kadınların kararsız oldukları noktasında bir bilgi aldık. Ama bizim en iyi bildiğimiz iş evlere girmek ve ev sohbetleri yapmak. Bunu da ben komisyonda da ifade etmiştim. Ve son dönemlerde çoğunlukla ev sohbeti yapıyoruz ve bu Kadınlar Soruyor programımızda da kafalardaki soru işaretlerine net bir şekilde cevap bulunuyor.
Evet. Şimdi Sayın Çam, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Yani 10 dakikamız var. Hemen çalışmalarınızla ilgili başka bir bilgileri de bizimle paylaşın istiyoruz. Özellikle yani Türkiye'de yaptığınız çalışmalar var ama bunun dışında Suriye'den Filistin'e kadar, Myanmar'daki diğer mazlum coğrafyalara kadar pek çok bölgede kadınlara yönelik özel çalışmalarınız da var. Özellikle Suriye'deki savaş milyonlarca kadını ve çocuğu etkiledi ve son yapılan saldırı, kimyasal saldırı artık İdlib'deki. Yani İdlib'deki orada 50'ye yakın çocuk öldü diye duydum.
Yani maalesef.
Çok üzücü.
Üzerinde 50, sivil.
59.
Bu konuda ne gibi çalışmalar var?
Şimdi savaşlarda biliyorsunuz her
savaşta kadın ve çocuk var.
Karmaşık olan dünyada hep kadınlar ve çocuklar zarar görüyor. Evet. Biz de bunlara duyarsız kalmamak için özellikle gerek Filistin'de, Suriye'de yaşayan bütün kadınlarımıza yönelik de çalışmalarımız sürüyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızda temsil ettiğimiz bu Asya siyasi partilerinde gerek Avrupa'da gittiğimiz her yerde bunların da haklarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama onun dışında burada yaşayan özellikle kampların dışında yaşayan gerek kampta yaşayan kadınlara yönelik de bizim illerimizdeki bütün il kadın kolu başkanlarımızın çalışmaları var. Öncelikle Türkçe öğrenmelerini sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek, hizmete ulaşmalarını sağlamak konusunda. Bu Suriyeli vatandaşlar konusunda da çok ciddi bir kafa karışıklığını oluşturdu muhalefet partisi. Onu da buradan dinleyenlere ifade etmek isterim. Burada yaşayan Suriyelilerin bir vatandaşlığa geçme gibi bir durumları söz konusu değil. Şu anda vatandaş değiller ve oy kullanamayacaklar. Onun dışında çocukları hak etmedikleri üniversiteye girmiyorlar. Yüksek öğrenimin ve geçebilmeleri için YÖS adı verilen yabancı öğrenci sınavına tabi tutuluyorlar. Ve ondan sonra kazandıktan sonra aynı ÖSYM'nin yaptığı gibi bir sıralamayla bu çocuklar üniversiteyi kazanmışlarsa üniversiteye gidebiliyorlar. Onun dışında asgari ücret bağlandı deniyor, bağlanmadı. Yani biz bunu sahada da görebiliyoruz. Yani bu kafaları karıştıracak bu tarz bilgilerin verilmesi bizim içimizde yaşayan yabancılara karşı düşmanlığı arttırıyor. Onun için biz şu anda mazlum coğrafyadan sıkıntılarla ülkemize gelmiş olan kadınlarımıza, gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm illerimizde de gerek hizmete ulaşma konusunda, gerekse onların Türkçe öğrenmeleri, çocuklarının topluma kazandırılması konusunda ciddi desteklerimiz var. Ayrıca siyasi partiler anlamında da bize gelen siyasi tecrübelerimizden faydalanmak isteyen tüm ülkelere de tecrübe alışverişi yapıyoruz. Bilgi aktarımında bulunuyoruz. Ayrıca eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Bunlar da geçmişte de yaptık. Bugün de devam edeceğiz inşallah.
Evet.
Selva Hanım, kadın kolları olarak sadece siyaset ve kadınlarla ilgili aslında çalışmalar gerçekleştirmiyorsunuz. Toplumun çeşitli sorunlarıyla ilgili de çalışmalarınız var. Bundan haberdarız. Örneğin mobbingle ilgili bir çalıştay düzenlediniz. Bu çalıştaydan ne tür sonuçlar çıktı? Öncelikle bunu merak ediyoruz. Ve mobbingin önlenmesi noktasında hangi tavsiyelerde bulunuldu bu çalıştayda?
Şimdi biz bir anlamda da tabii ki kadın kollarının görevi sadece seçim zamanlarında çıkmak gibi bir görevi yok. Biz şunu yapıyoruz kadın kolları olarak. Bir eğitim çalışmalarımız var, çalıştaylar düzenliyoruz, farkındalık arttırmaya çalışıyoruz. Her konuda söyleyecek bir sözümüz var diyoruz. Ve bu özellikle aylık olarak yaptığımız beyin fırtınalarında da her bir bakanlığın konusuna el atmaya çalışıyoruz. Bütün illerimizden Türkiye'nin profilini çıkararak bakanlıklarımıza bir veri oluşturabiliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir konu söz konusuysa eğer hemen illerimizi devreye çıkartıyoruz ve oradan çıkarttığımız raporu bakanlığımıza, danışmanlarına sunarak itici bir güç oluşturmaya çalışıyoruz. Çalıştaylarımız da bu şekilde. Biz bugüne kadar kadınların özellikle iş hayatındaki sıkıntılarını dile getirecekleri bir çalıştay düzenledik. Ve bunun sonrasında da bir başbakanlık genelgesi yayınlandı. İlk mobbing orada geçmiştir zaten. Hı hı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı ve kadın kollarımızın yapmış olduğu çalışmayla bu bizim için bu kanal açılmış oldu. Orada kadın, özellikle sanayideki kadınların işte nöbet tutmalarından tutun, çocuklarının yetişememelerinden tutun, kreşlerin açılması, bunların hepsinde kadın kollarımızın ciddi bir emeği vardır. Mobbing de bunlardan bir tanesiydi. Bunun üzerine mobbingi fark ederek, orada sıkıntıları fark ederek ve yaptığımız çalıştayları özellikle altını çizmek istiyorum. Çok geniş katılımcı profilimiz var. Bu konuyla ilgili olan sivil toplum örgütlerini çağırıyoruz. Üniversitelerimizdeki hocalarımızı çağırıyoruz. Onun dışında siyasileri çağırıyoruz, tarafları, bürokratları çağırıyoruz ve bir gün boyunca ilk yarı döneminde sabahtan öğlene kadarki dönemde sorunları ortaya koyuyoruz. Öğleden sonra da çözüm önerilerini alıyoruz ve bir yol haritası çiziyoruz. Eylem planı oluşturuyoruz ve sonrasında da bakanlıklarımızın takipçisi oluyoruz. Hı. Bu mobbing de aynı şekilde ele aldığımız bir konuydu.
Bu çok önemli aslında. Hı-hı. Gerçekten hani
mobbing dava konusu.
Dava olarak. Konusu evet. Aslında bir de şöyle devlet memurlarına işe girişlerde mobbing sözleşmesi diye bir öneri. Bu neden hani ben mobbing yapmayacağım.
Bu şöyle
tarzında bir şey mi?
Şöyle bir defa toplumsal dönüşümü sağlayabilmek için kuralları koyuyorsunuz. Ama kuralları koyduktan sonra da dönüşümü ancak toplumdaki tarafların
mutabakatıyla
yapmanız evet. Gerekiyor.
Bu çok önemli. Efendim süremizin sonuna geldik. Eklemek isteyeceğiniz bir şeyler var mı diye soracağız. İsterseniz öncelikle onu, sonra da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Çünkü siz gurbette kaldınız.
Evet,
gurbeti
evet.
Çok iyi bilirsiniz. Buyurun.
Ben tabii özellikle bu 16 Nisan'ın vatanımıza, milletimize hayırlı bir sonuçla sonuçlanmasını dileyerek tüm dinleyenlerimize selamlarımı göndererek sonlandırmak isterim. Evet. Yurt dışında yaşamanın çok ciddi avantajları da var. Tabii vatan hasretiyle yanıp tutuşuyorlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Ama bunu bir fırsata da dönüştürmek lazım. Ülkemiz için faydalı olabilecek her kanalı kullanmak lazım. Kendilerini iyi yetiştirmelerini, özellikle gençlerimize sahip çıkmalarını arzu ediyorum. Ve ülkemiz büyüyen ve gelişen bir ülke. Onun için Türkiye'li olmak, Türk vatandaşı olmak büyük bir ayrıcalık. Hepsine saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, muhabbetle selamlıyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ağzınıza sağlık. Özellikle de yapmış olduğunuz çalışmalar... Burada kadın kadına konuştuk.
Evet, teşekkür ediyorum ben de.
Daha da ileri gitsin isteriz kadınlar için. Çünkü kadınlar gerçekten ülkenin şöyle bir düşünecek olursak temel taşı. Kesinlikle. Çünkü çocuğu yetiştiren kadın.
Ülkenin geleceği açısından.
Ülkenin geleceği açısından da çok önemli. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Stüdyomuzda Ankara Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam stüdyo konuğumuzdu. Ve Akşam Gazetesi muhabiri Betül Oğuz, size de teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için. Pazartesi günü bizler Meclis Gündemi programı olarak yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis Gündemi.